Ayrım 4.
Şöyle ki, eğer madde parçacıkları birbirine çok yakın konumdalarsa, aynı hıza sahip olamayacakları için aynı durumda uzun süre kalamayacaklardır. Eğer dünya dışlama ilkesi olmadan yaratılsaydı, kuvarklar birbirinden ayrı ve kesin tanımlı proton ve nötronları oluşturamazdı. Proton ve nötronlar da elektronlarla birlikte atomları oluşturamazdı. Hepsi oldukça düzgün, yoğun bir çorba oluşturmak üzere bir araya çökerdi. Elektronun ve diğer 1,5 dönmeli parçacıkların uygun bir tanımı 1928 yılında Paul Dirac tarafından buna ilişkin bir kuram ortaya konuna dek yapılamamıştı. Paul Dirac daha sonra Cambridge Üniversitesi Matematik Bölümünde Lucas Gill Profesörlüğüne yükseldi. Bir zamanlar Newton'un, şimdi de benim sahip olduğum ünvan. Dirac'ın kuramı, tanecik mekaniği ve genel görelilik kuramının her ikisiyle de uyumlu olan kendi türünden ilk kuramdı. Elektronun neden 1,5 dönmeli olduğunu, yani neden tam bir tur döndürüldüğünün de aynı görünmediğini ama ancak iki tam tur döndürüldüğünde aynı göründüğünü matematiksel olarak açıklamaktaydı. Bu kuram elektronun karşı elektron ya da pozitron denen bir ortağının bulunması gerektiğini de kestirmekteydi. Pozitronun 1932 yılında keşfi, Dirac'ın kuramını doğrulayarak onun 1933 yılında Nobel Fizik Ödülü almasına yol açtı. Şimdi her parçacığın birleşerek yok olacağı bir karşı parçacığı olduğunu biliyoruz. Kuvvet taşıyan parçacıkların karşı parçacıkları ise kendileriyle aynıdır. Karşı parçacıklardan oluşmuş karşı dünyalar ve karşı insanlar olabilir. Ama karşı kendinizle karşılaştığınız zaman sakın el sıkışmayın. Yoksa her ikiniz de bir ışık parıltısı içinde yok olursunuz. Etrafımızda neden karşı parçacıktan daha çok parçacık olduğu sorusu çok önemlidir. Ona bu bölümde tekrar döneceğim. Tanecik mekaniğinde madde parçacıkları arasındaki kuvvet etkileşimlerinin 0, 1 ve 2 gibi tam sayı dönmeli kuvvet parçacıkları tarafından taşındığı varsayılır. Olay şöyle açıklanabilir. Elektron ya da kuvark gibi bir madde parçacığı bir kuvvet taşıyan parçacık yayınlar. Bu yayınlamanın tepkisi madde parçacığının hızını değiştirir. Kuvvet taşıyan parçacık daha sonra bir başka madde parçacığı ile çarpışır ve onun tarafından soğurulur. Bu çarpışma ikinci parçacığın hızını değiştirir. Sanki iki madde parçacığı arasında bir kuvvet varmış gibi. Kuvvet taşıyan parçacıkların önemli bir özelliği dışlama ilkesine uymamalarıdır. Bu değiş tokuş denilen kuvvet parçacığı sayının sınırsız olduğu, böylece çok büyük kuvvetleri doğurabilecekleri anlamına gelir. Kuvvet taşıyan parçacıkların kütlelerinin büyük olması durumunda onları yayınlayıp uzun mesafeler boyunca değiş tokuş etmek zor olur. Böyle durumlarda taşıdıkları kuvvetler kısa menzillidir. Öte yandan kuvvet taşıyan parçacıkların kendi kütleleri yoksa uzun menzilli olabileceklerdir. Madde parçacıkları arasında değiş tokuş edilen kuvvet taşıyan parçacıklara parçacık dedektörü tarafından algılanamadıkları için gerçek parçacıktan farklı olarak sezilgen parçacıklar denir. Onların var olduklarını ölçülebilir etkiler yarattıkları için biliyoruz. Yani onları sezebiliyoruz. Madde parçacıkları arasındaki kuvvetleri doğuruyorlar. 0, 1 ve 2 dönmeli parçacıklar bazı koşullar altında gerçek parçacıklar gibi var olup doğrudan algılanabilirler. O zaman bize bir klasik fizikçinin dalga diyeceği türden, örneğin ışık ya da çekim dalgası gibi görünürler. Madde parçacıkları birbirleriyle kuvvet taşıyan sezilgen parçacıklar değiş tokuş ederek etkileştikleri zaman kuvvet taşıyan parçacıklar yayınlanabilir. Örneğin iki elektron arasındaki elektriksel itme hiçbir zaman algılanamayan sezilgen fotonlardan dolayıdır. Ama elektronlardan biri diğerinin yakınından geçecek olursa ışık dalgası biçiminde algılayacağımız gerçek fotonlar yayınlanabilir. Kuvvet taşıyan parçacıklar taşıdıkları kuvvetin büyüklüğüne ve etkileşim yaptıkları parçacıklara göre dörde ayrılabilirler. Yalnız bunun yapay bir bölünme olduğunu vurgulamak gerekir. Kısmi kuramların oluşturulması için uygun gelebilir ama bundan daha derin bir anlam aranmamalıdır. Çoğu fizikçiler eninde sonunda bu dört kuvveti tek bir kuvvetin değişik görünüşleri olarak açıklayabilecek bir kuram bulmayı ümit etmektedirler. Gerçekten bugün çoğuna göre fiziğin asıl amacı budur. Yakın geçmişte bu dört değişik kuvvetten üçünü birleştirmek üzere başarılı adımlar atıldı. Bunları bu bölümde anlatacağım. Dördüncüsünün, yani çekim kuvvetinin birleştirilmesini ise daha sonraya bırakacağız. Bu dört kuvvetin ilki çekim kuvvetidir. Bu kuvvet evrenseldir. Yani her parçacık kütlesi ve enerjisine bağlı olarak ondan etkilenir. Çekim kuvveti dört kuvvetin içinde büyük farkla en zayıf olanıdır. O kadar zayıftır ki eğer şu iki önemli özelliği olmasaydı onu hiç duymazdık. Büyük uzaklıklardan etki edebilir ve hiçbir zaman itici olmaz. Bu demektir ki dünya ve güneş gibi iki büyük cismin tek tek parçacıkları arasındaki çok zayıf çekim kuvvetleri birbiri üzerine eklenerek çok belirgin kuvvetler doğurabilir. Diğer üç kuvvet ya kısa menzillidir ya da bazen çekici, bazen itici oldukları için birbirlerinin etkisini yok ederler. Çekim alanına tanecik gözlükleri arkasından bakarsak, iki madde parçacığı arasındaki çekim kuvvetinin graviton denen iki dönmeli bir parçacık tarafından taşındığını zihnimizde canlandırabiliriz. Bu parçacığın kendine özgü bir kütlesi olmadığı için taşıdığı kuvvet çok uzun menzillidir. Dünya ile Güneş arasındaki çekim kuvveti, bu iki cismi oluşturan parçacıkların aralarında graviton değiş tokuşu olarak görülebilir. Değiş tokuş edilen parçacıklar, gerçek olmamalarına karşın ölçülebilir bir etki yaratırlar. Dünyanın Güneş çevresinde dönmesine neden olurlar. Gerçek gravitonlar, klasik fizikçi deyimiyle çekim alanlarını doğururlar. Bunlar o kadar zayıftır ki henüz algılanamamışlardır. Kuvvetlerin ikincisi, elektron ve kuvark gibi elektrik yüklü parçacıklarla etkileşen ama graviton gibi yüksüz parçacıklarla etkileşmeyen elektromanyetik kuvvetidir. Bu kuvvet çekim kuvvetinden çok daha büyüktür. Örneğin iki elektron arasındaki elektromanyetik kuvvet, aralarındaki çekim kuvvetinden yaklaşık 1 milyon kere milyon, birden sonra 42 sıfır büyüktür. Ayrıca elektrik yükü artı ve eksi olmak üzere iki türlüdür. İki artı yük arasındaki ve iki eksi yük arasındaki kuvvet iticidir. Ama değişik tür yükler arasında bu kuvvet çekici olur. Dünya ya da Güneş gibi büyük bir cisim yaklaşık eşit sayıda artı ve eksi yük içerir. Böylece tek tek parçacıklar arasındaki çekici ve itici kuvvetler birbirlerini hemen hemen götürürler ve geriye çok küçük bir elektromanyetik kuvvet kalır. Buna karşın atom ve moleküllerin küçük dünyasında baskın olan elektromanyetik kuvvettir. Atom çekirdeğindeki eksi yüklü elektronlarla artı yüklü protonlar arasındaki elektromanyetik çekim, kütlesel çekim kuvvetinin dünyayı güneş etrafında döndürmesine benzer biçimde elektronların atom çekirdeği etrafında dönmesine neden olur. Elektromanyetik çekimi foton denen çok sayıda yüksüz, bir dönmeli sezilgen parçacığın değiş tokuş edilmesi olarak kafamızda canlandırabiliriz. Yinelersek, karşılıklı değiştirilen bu fotonlar sezilgen parçacıklardır. Ancak bir elektron bulunabileceği yörüngelerden birini terk edip çekirdeğe yakın bir diğerine geçerse enerji ortaya çıkar ve bir gerçek foton yayınlanır. Bu uygun bir dalga boyunda ise ancak insan gözüyle ya da bir fotoğraf filmi gibi bir foton dedektörü ile algılanabilir. Benzer biçimde gerçek bir foton bir atomla çarpışacak olursa yakın yörüngedeki bir elektronu daha uzak bir yörüngeye kaydırabilir. Bu olay sırasında enerjisi kullanılan foton soğurulur. Üçüncü kategori radyoaktiviteyi doğuran ve bütün yarım dönmeli madde parçacıklarına etkileyen ama foton ya da graviton gibi parçacıkları etkilemeyen zayıf çekirdek kuvveti denen kuvvetidir. Zayıf çekirdek kuvveti 1967 yılına kadar tam olarak anlaşılmamıştı. Ta ki Londra İmperial Kolej'den Abdussalam ve Harvard'dan Steven Weinberg bu etkilemeyi elektromanyetik kuvvetle birleştiren kuramları tıpkı Maxwell'in bundan 100 yıl önce elektrik ve manyetizma kuvvetlerini birleştirmesi gibi ortaya atıncaya dek. Salam ve Weinberg fotona ek olarak topluca kütleli vektör bosonlar olarak bilinen ve zayıf kuvveti taşıyan ve üç değişik bir tür daha bir dönmeli parçacık olduğunu önerdiler. Bunlara VW artı, VW eksi, ZO, Z0 dendi ve her birisinin yaklaşık 100 GeV kütlesi vardı. GeV kısaca giga elektron volt ya da 1 milyar elektron volt demektir. Weinberg salam kuramı kendiliğinden bakışın bozulması denen bir özellik gösterir. Yani düşük enerji düzeylerinde birbirinden tamamen farklıymış gibi görünen parçacıklardır. Yüksek enerjilerde bütün bu parçacıklar benzer biçimde davranırlar. Bu biraz rulet masasındaki rulet bilyasının davranışına benzer. Yüksek enerjilerde rulet tekerleği hızla döndürüldüğünde bilye esas olarak tek bir biçimde davranır. Tekerleğin etrafında döner durur. Ama tekerlek yavaşladıkça bilyenin enerjisi azalır ve sonunda tekerlekteki 37 tane bölümden birine düşer. Başka bir deyişle düşük enerjilerde bilyenin bulunabileceği 37 değişik durum vardır. Eğer herhangi bir nedenle bilyeyi sadece düşük enerjilerde gözlemleyebiliyorsak değişik bilye olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Weinberg ve Salam kuramına göre 100 GeV'nin çok üstündeki enerjilerde bu 3 yeni parçacık ve fotonlar aynı biçimde davranırlar. Buna karşın daha çok karşılaştığımız düşük enerji düzeylerinde ve parçacıklar arasındaki bu bakışım bozulur. V artı, V eksi ve ZO büyük kütleler edinerek taşıdıkları kuvvetlerin menzilini düşürürler. Weinberg ve Salam bu kuramı ortaya attıkları zaman onlara pek inanan olmadı. Parçacık hızlandırıcıları da henüz V artı, V eksi ve ZO parçacıklarının oluşturmak için gerekli 100 GeV enerji düzeylerine ulaşabilecek kadar güçlü değillerdi. Ama bundan sonraki 10 yıl içinde kuramın düşük enerji düzeyleri için kestirdikleri deneylerle o kadar güzel uyuştu ki Salam ve Weinberg elektromanyetik ve zayıf çekirdek kuvvetlerini birleştiren benzer kuramları öneren Harvardlı Sheldon Glashoff ile birlikte 1979 Nobel Fizik Ödülü verildi. Nobel Komitesi 1983 yılında Kern'de Avrupa Çekirdek Araştırma Merkezi. Fotonun üç kütleli ortağının öngörülen kütleleri ve öbür özellikleriyle uyuşan biçimde ortaya çıkarılışıyla yapmış olabileceği bir yanlışlıktan dolayı duyacağı büyük bir utançtan kurtarıldı. Birkaç yüz fizikçiden oluşan bir ekibe önderlik ederek bu buluşu gerçekleştiren Carlo Rubbia, kullanılan karşı parçacık depolama sistemini geliştiren Körn mühendisi Van den Meyer ile birlikte 1984 Nobel ödülü verildi. Bugünlerde deneysel fizik dallarında kendini göstermek en tepede olmadıkça çok zor. Dördüncü kuvvet, proton ve nötronların içindeki kuvarkları birbirine bağlayan ve proton ve nötronları atom çekirdeğinde bir arada tutan güçlü çekirdek kuvvetidir. Bu kuvvetin gluon denen ve ancak kendisi ve kuvarklarla etkileşen diğer bir dönmeli parçacık tarafından taşındığı sanılıyor. Büyük çekirdek kuvvetinin kapatma denen tuhaf bir özelliği vardır. Buna göre parçacıklar birbirlerine her zaman renksiz sonuçlanacak birleşimlerle bağlanırlar. Örneğin bir kuvark hiçbir zaman kendi başına bulunamaz. Çünkü o zaman bir renginin olması gerekir. Kırmızı, yeşil veya mavi. Bunun yerine kırmızı bir kuvark, bir yeşil, bir mavi kuvarkla gluonlar dizisiyle bağlanır. Kırmızı, yeşil, mavi, beyaz. Böyle bir üçlü proton ya da nötron oluşturur. Başka bir olası diziliş de kuvark ve karşı kuvark çiftinden oluşur. Kırmızı, karşı kırmızı veya yeşil artı karşı yeşil veya mavi artı karşı mavi eşittir beyaz. Böyle bileşimlerin ortaya çıkardıkları parçacıklara meson denir. Kuvarklar ve karşı kuvarklar birbirlerini yok ederek elektron ve diğer parçacıklara dönüşeceklerinden dolayı mesonlar kararsızdırlar. Kapatma ilkesi benzer biçimde gluonların da tek başlarına bulunmalarına izin vermez. Çünkü onların da renkleri vardır. Gluonlar bu yüzden ancak beyaz rengi doğuracak renk topluluğu içinde bulunabilirler. Böyle bir topluluk yapışkan top denen kararsız bir parçacığı oluşturur. Kapatma ilkesinin kuvark ya da gluonların yalın biçimde gözlemlenmesine izin vermemesi, kuvark ve gluon parçacıkları kavramının tümünü biraz fizik ötesi yapıyor. Ama güçlü çekirdek kuvvetinin sonuçmaz özgürlük denen öyle bir başka özelliği vardır ki kuvark ve gluon kavramlarına kesinlik kazandırmaktadır. Olağan enerji düzeylerinde güçlü çekirdek kuvveti gerçekten de çok kuvvetlidir ve kuvarkları birbirine sıkıca bağlar. Buna karşın büyük hızlandırıcılarla yapılan deneylerin gösterdiğine göre yüksek enerjilerde bu kuvvet çok zayıflar ve bundan dolayı kuvark ve gluonlar sanki özgür parçacıklarmış gibi davranmaya başlarlar. Yüksek enerjili proton ve karşı proton arasındaki çarpışmayı gösteren bir fotoğraftır. Bu çarpışma sonucu özgür sayılabilecek birkaç kuvark yaratılmış ve resimde görülen izlerin oluşmasına yol açmıştır. Elektromanyetik kuvvet ile zayıf çekirdek kuvvetinin başarılı bir biçimde birleştirilmesi, bu iki kuvvetin güçlü çekirdek kuvvetiyle birleştirilip büyük birleşik kuram diye adlandırılan yeni bir kuram oluşturma çabalarına yol açtı. Buna verilen isim oldukça abartmalıdır. Sonuçta ortaya çıkan kuramlar ne o kadar büyüktür ne de çekim kuvvetini kapsamadıkları için tamamen birleşiktir. Değerleri önceden kuramdan çıkartılamayan ama yapılan deneylere uyacak biçimde seçilmiş, önemli sayıda parametreyi içerdikleri için kuram olarak eksiksiz de değillerdir. Her şeye rağmen bunlar eksiksiz bir birleşik kurama doğru atılmış adımlar olabilir. BBK'ların dayandığı temel düşünce şudur. Yukarıda sözü edildiği gibi büyük çekirdek kuvveti yüksek enerjilerde zayıflar. Öte yandan elektromanyetik ve zayıf kuvvetler sonuçmaz özgür olmadıkları için yüksek enerjilerde kuvvetlenirler. Büyük birleşim enerjisi denen belli birçok yüksek enerji düzeyinde bu üç kuvvet eşitlenir. Böylece tek bir kuvvetin değişik görünümleri olarak yorumlanabilirler. BBK'lar bu enerji düzeylerinde kuvark ve elektron gibi yarım dönmeli değişik parçacıkların temel olarak birbirinin aynı olacağını, böylece bir başka birleşmenin daha elde edileceğini kestirmekteler. Büyük birleşim enerjisinin değeri pek bilinmiyor ama en azından milyon kere milyar GeV olması gerektiği tahmin ediliyor. Bugünkü kuşak parçacık hızlandırıcıları, parçacıkları birbirleriyle ancak 100 GeV düzeyinde çarpıştırabilmekte ve bunu birkaç bin GeV düzeyine çıkaracak makineler planlanmaktadır. Ama parçacıkları büyük birleşim enerjisine çıkarabilecek kadar güçlü bir makinenin güneş sistemi kadar büyük olması gerektiğini biliyoruz. Üstelik bugünkü ekonomik ortamda buna mali kaynak bulmak da pek olanaklı değil. Bu yüzden büyük birleşim kuramları doğrudan laboratuvarlarda sınayamıyoruz. Elbette aynı elektromanyetik ve zayıf kuvvet kuramlarında olduğu gibi bu kuramında sınanabilecek düşük enerjili sonuçları bulunmaktadır. Bunların içinden en ilginci, sıradan maddenin çoğunluğunu oluşturan protonların kendiliğinden karşı elektron gibi daha hafif parçacıklara dönüşebileceğinin kuram tarafından öngörülmesidir. Böyle bir olayın gerçekleştirebilmesinin nedeni, büyük birleşim enerjisi düzeyinde bir kuvarkla karşı elektron arasında bir ayrım olmamasıdır. Protonun içindeki üç kuvarkın normal olarak karşı elektronlara dönüşecek enerjileri yoktur. Ama belirsizlik ilkesine göre bu enerjilere kesin bir değer biçemeyeceğimizden arada sırada bir tanesi bu geçimi sağlamaya yetecek kadar enerji kazanabilir. O zaman proton bozulur. Bir kuvarkın bu iş için yeterli enerji kazanma olasılığı o kadar düşüktür ki, en azından 1 milyon kere, milyon kere, milyon kere, milyon kere, milyon yıl. Birden sonra 30 sıfır beklememiz gerekir. Bu ise büyük patlamadan bu yana geçen yaklaşık 10 milyar yıldan birden sonra 10 sıfır, çok daha uzun bir süredir. Bundan dolayı kendiliğinden proton bozulmasının hiçbir zaman deneysel olarak sınanamayacağı düşünülebilir. Ama çok sayıda proton içeren büyük miktarda maddeyi gözlemleyerek bozulmayı algılama olasılığını artırabiliriz. Eğer örneğin birden sonra 31 tane sıfır sayıda proton bir yıl süresince gözlemlenebilirse, en basit BBK'ya göre birden fazla proton bozulmasının algılanması beklenir. Buna benzer birkaç deney sürdürülmüş ama hiçbirinde proton ya da nötron bozulmasının belirgin tanıtı olacak bir sonuç alınamamıştır. Deneylerden bir tanesi 8000 ton su kullanılarak Ohio'daki Morton tuz madeninde gerçekleştirilmiştir. Böylece kozmik ışınların neden olduğu proton bozulmasıyla karşılaştırılabilecek diğer olaylardan kaçınılmak istenmiştir. Deneyde kendiliğinden proton bozulmasına hiç rastlanmadığı için protonun olası yaşam süresinin 10 milyon yıldan birden sonra 31 sıfır, daha fazla olması gerektiği sonucu çıkartılabilir. Bu en basit BBK'nın kestirdiği yaşam süresinden daha uzundur. Ama biçilen yaşam süresinin daha da uzun olduğu daha ayrıntılı kuramlar da vardır. Hele onları sınamak için daha da büyük miktarda madde içeren daha duyarlı deneyler gerekecektir. kendiliğinden proton bozulmasını gözlemlemek son derece zor olmasına karşın varlığımızın ta kendisi, evrenin başlangıcında en doğal durum olarak düşünebileceğimiz kuvarkların karşı kuvarklardan daha fazla olmadığı ilk durumdan protonların ya da daha temelde kuvarkların oluştuğu geriye doğru bir sürecin sonucu olabilir. Dünya üzerindeki madde başlıca kendileri kuvarklardan oluşan proton ve nötronlardan oluşmuştur. Fizikçilerin büyük parçacık hızlandırıcılarını kullanarak ortaya çıkarttıklarının dışında karşı kuvarktan oluşmuş karşı proton ya da karşı nötron hiç yoktur. Kozmik ışınlardan elde ettiğimiz tanıtlara göre bu yıldız kümemizdeki bütün madde için geçerlidir. Yüksek enerjili çarpışmalarda ortaya çıkan az sayıda parçacık, karşı parçacık çiftlerinin dışında karşı proton ya da karşı nötronlara rastlanmaz. Eğer yıldız kümemizde geniş karşı madde bölgeleri bulunsaydı, parçacıkların karşı parçacıklarla çarpışarak birbirlerini yok edecekleri ve yüksek enerjiyle ışıyacakları iki bölge arasındaki sınırlardan büyük miktarda ışıma gözlemlememiz gerekirdi. Diğer yıldız kümelerindeki maddenin proton ve nötrondan mı, yoksa karşı proton ve karşı nötrondan mı oluştuğuna ilişkin elimizde doğrudan tanıt yok. Ama birinden biri doğru olmalı. Yine çarpışmalardan dolayı çok miktarda ışığı gözlemlememiz gerekeceği için tek bir yıldız kümesinde ikisinin karışımının olmasını bekleyemeyiz. Şu halde tüm yıldız kümelerinin karşı kuvark yerine kuvarklardan oluştuklarına inanıyoruz. Bazı yıldız kümelerinde madde, bazılarında ise karşı madde olması pek akla yatkın değil. Niçin? Karşı kuvarklardan çok daha fazla sayıda kuvark olması gerekiyor. Niçin her ikisinde de eşit sayıda bulunmuyor? Aslında sayıların eşit olmayışı bizim açımızdan çok talihli bir olay. Yoksa bütün kuvark ve karşı kuvarklar birbirlerini yok ederek geriye madde yerine ışıma dolu bir evren bırakırlardı. O zaman ne bir galaksi, ne bir yıldız, ne de üzerinde insan yaşamının serpileceği bir gezegen ortaya çıkamazdı. Neyse ki BBK'lar, evren eşit sayıda kuvark ve karşı kuvarklarla başlamış olsa bile, kuvarkların şimdi niye daha çok olduğunu bize açıklıyorlar. Gördüğümüz gibi BBK'lar, yüksek enerjilerde kuvarkların karşı elektronlara dönüşebileceğini söylemekteler. Ayrıca geriye doğru süreçlere de, yani kuvarkların elektronlara, elektron ve karşı elektronların kuvark ve karşı kuvarklara dönüşmesine izin verirler. Evrenin daha ilk başlarında parçacık enerjilerinin son derece yüksek ısıdan dolayı bu tür dönüşümlere yol açacak denli yüksek olduğu bir zaman vardı. Ama bu niçin kuvarkların karşı kuvarklardan daha çok olmasına yol açtı? Bunun nedeni fizik yasalarının parçacıklar ve karşı parçacıklar için aynı olmamasında yatmaktadır. 1956 yılına kadar fizik yasalarının C, P, T denen bakışımlarının her birine uyduğu sanılıyordu. C bakışımı fizik yasalarının parçacık ve karşı parçacıklar için aynı olduğu anlamına gelmektedir. P bakışımı yasaların her durum ve onun aynadaki görüntüsü için aynı olmasıdır. Ekseni etrafında sağa dönen bir parçacığın aynadaki görüntüsü sola dönen bir parçacıktır. T bakışımı ise bütün parçacık ve karşı parçacıkların devinim yönlerini değiştirirseniz dizgenin başlangıç anlarına dönüleceği anlamına gelir. Yani zamanın ileri ya da geri akış yönünde fizik yasaları aynıdır. 1956'da Tusung Dai Li ve Chen Yan adlı iki Amerikalı zayıf kuvvetin P bakışımına uymadığını ileri sürdüler. Başka bir deyişle, zayıf kuvvetin evreni, aynadaki görüntüsünün gelişmesinden daha değişik bir biçimde geliştirilmesi gerekmekteydi. Aynı yıl bir meslektaşları, Shan Wu, bu önermenin doğruluğunu kanıtladı. Bunu, radyoaktif atomların çekirdeklerini manyetik alanda aynı yönde dönecek biçimde dizerek ve elektronların belli bir yönde diğer yönden daha çok yayınlandıklarını göstererek gerçekleştirdi. Bunu izleyen yıl Li ve Yang düşüncelerinden dolayı Nobel ödülü verildi. Daha sonra zayıf kuvvetin C bakışımına da uymadığı bulunuldu. Yani karşı parçacıklardan oluşmuş bir evrenin bizimkinden daha değişik davranması gerekmekteydi. Yine de zayıf kuvvet C-P bileşik bakışımına uyar gibi görünüyordu. Yani her parçacık kendi karşı parçacığı ile yer değiştirirse evren aynadaki görüntüsü gibi gelişmeliydi. 1964 yılında J.V. Cronin ve Val Fitch adlı iki Amerikalı K meson denen parçacıkların bozulmasının CP bakışımına bile uymadığını gösterdiler. Cronin ve Fitch sonuç olarak bu çalışmalardan dolayı 1980 yılında Nobel ödülünü aldılar. Evrenin bizim sandığımız kadar basit olmadığını gösterenlere ne kadar çok Nobel ödülü vermiş. Hem tanecik mekaniğine hem de göreliğe uyan yasaların CBT bileşik bakışımına da uyması gerektiğini belirten bir matematiksel teorem vardır. Başka bir deyişle eğer parçacıklar karşı parçacıklar ile yer değiştirir, evrenin aynadaki görüntüsü alınır ve zamanında yönü değiştirilirse evrenin aynı şekilde davranması gerekir. Buna karşın Cronin ve Fitch gösterdiler ki parçacıklar ile karşı parçacıklar yer değiştirir, daha sonra evrenin aynadaki görüntüsünü alır. Fakat zamanın yönü değiştirilmezse evrenin davranış biçimi aynı olmaz. Şu halde zamanın yönü değiştirilirse fizik yasaları da değişmelidir. Çünkü bu yasalar T bakışımına uymazlar. Şurası kesin ki ilk evren T bakışımına uymuyordu. Zaman ileri doğru arttıkça evren genişlemektedir. Eğer geriye aksaydı evren büzülecekti. T bakışımına uymayan kuvvetler olduğu için evren genişledikçe bu kuvvetlerin elektronların karşı kuvarklara dönüşmesinden daha çok karşı elektronların kuvarklara dönüşmesini gerektirdiği sonucu ortaya çıkar. O zaman evren genişleyip soğudukça karşı kuvarklar, kuvarklardan daha çok kuvark olduğu için geriye bir miktar kuvark kalacaktır. Bugün gördüğümüz ve bizi oluşturan madde işte budur. Öyleyse bizim varlığımızın ta kendisi salt niteliksel olsa bile büyük bileşik kuramların bir doğrulaması olarak görülebilir. Belirsizlikler öyledir ki geriye kalan kuvarkların sayısını kestirmek, hatta geriye kalanların kuvark mı yoksa karşı kuvark mı olacağını söylemek olanaksızdır. Geriye kalanlar karşı kuvark olsaydı kuvarklara karşı kuvark, karşı kuvarklara da kuvark deyip işin içinden çıkardık. Büyük birleşik kuramlar kütlesel çekim kuvvetini içermezler. Bunun pek o kadar önemi de yoktur. Çünkü kütlesel kuvvet o kadar zayıftır ki temel parçacıklar ya da atomlarla uğraşırken onun etkisi çoğu kez yok sayılabilir. Ama hem uzun menzilli ve hem de hiçbir zaman çekici oluşu etkilerinin üst üste ekleneceği anlamına gelir. Bu yüzden yeterince çok sayıda parçacık için kütlesel çekim kuvveti diğer kuvvetlerden baskın olabilir. Evrenin evrimini belirleyenin kütlesel çekim kuvveti olmasının nedeni budur. Yıldız büyüklüğündeki nesneler için bile kütlesel kuvvetin çekimi diğer kuvvetlere baskın çıkarak yıldızın kendi üstüne çekmesine neden olabilir. Benim 1970'lerdeki çalışmam böyle yıldız çökmelerinden oluşan kara delikler ve onların etrafındaki yoğun kütlesel çekim alanı üzerinde odaklanmıştı. Bizi tanecik mekaniğinin ve genel göreliğin birbirlerini nasıl etkilediklerini ilk ipuçlarına, daha ileride çekimin tanecik kuramına kısa bir göz atışa götürecek olan işte buydu. 6. Kara delikler. Kara delik terimi oldukça yenidir. İlk kez 1969'da Amerikalı bilimci John Wheeler tarafından en az 200 yıl öncesine dayanan bir düşüncenin görsel tanımı için ortaya atılmıştır. O eski zamanlarda ışığa ilişkin iki kuram vardı. Biri Newton'un desteklediği ışığın parçacıklardan oluştuğu yolundaki kuram, öteki ise dalga kuramı. Şimdi her iki kuramın da doğru olduğunu biliyoruz. Tanecikler mekaniğinin dalga parçacık ikiliğine göre ışık hem dalga hem de parçacık olarak eline alınabilir. Işığın dalgalardan oluştuğu yolundaki kurama göre kütlesel bir çekim kuvveti etkisi altında ışığın nasıl davranacağı açık değildir. Ama ışık parçacıklardan oluşmuşsa bir top güllesi, roket ya da gezegenler gibi çekimden etkilenmesini bekleyebiliriz. İlkin ışık parçacıklarının sonsuz hızda gittiği ve böylece çekim kuvvetinin onları yavaşlatmayacağı düşünüldü. Ancak Romer'in ışığın sonlu hızla gittiğini bulmasıyla çekimin önemli bir etkisi olacağı ortaya çıktı. Bu varsayım üzerine Cambridge'de hoca olan John Mitchell 1738'de Londra Krallık Derneği'nin Felsefe Yazışmaları dergisindeki makalesinde yeterince kütlesi olan yoğun bir yıldızın ışığın ondan kaçamayacağı şiddete bir çekim alanı olacağını işaret etti. Yıldızın yüzeyinden çıkacak herhangi bir ışık daha çok uzaklaşmadan yıldızın kütlesel çekimiyle geri dönecekti. Mitchell bu türden çok sayıda yıldız olabileceğini öne sürdü. Işıkların bize ulaşamayacağından onları görmesek de kütlesel çekimlerini algılayabilecektik. Böyle nesnelere bugün kara delik diyoruz. Çünkü gerçekten ve uzayda kara boşluk onlar. Benzeri bir sav birkaç yıl sonra Fransız bilimcisi Marquis Laplace tarafından anlaşıldığı kadarıyla Mitchell'dan bağımsız olarak öne sürüldü. Çok ilginçtir ki bu, Laplace'ın Dünyanın Düzeni adlı kitabının yalnızca ilk iki kısmı basımında yer aldı. Laplace daha sonraki basımlardan bunu çıkardı. Belki de bir deli saçması olduğuna karar vermiştir. Ayrıca ışığın parçacık kuramı 19. yüzyılda gözden düştü. Her şey dalga kuramıyla açıklanabilecek gibiydi ve dalga kuramına göre ışığın çekim kuvvetinden etkileneceği pek açık değildi. Aslında Newton'un çekim kuramında ışığı top gülleleri olarak ele almak pek de tutarlı değil. Çünkü ışığın sabit bir hızı var. Yeryüzünden yukarı doğru attığımız top güllesi yer çekim etkisiyle yavaşlayacak ve sonunda durup geri düşecektir. Oysa bir foton yukarı doğru sabit bir hızla gide duracaktır. O halde Newton'sal çekim ışığı nasıl oluyor da etkilemiyor. Kütlesel çekim kuvvetinin ışığı etkilemesini açıklayan tutarlı bir kuram, Einstein 1915'te genel göreliği ortaya atıncaya dek bulunamadı. Hele kuramın büyük yıldızlara ilişkin öngörülerinin anlaşılabilmesi için daha çok zaman geçmesi gerekti. Bir kara deliğin nasıl oluşabileceğini anlamak için ilkin bir yıldızın yaşam döngüsüne ilişkin bilgi edinmemiz gerekir. Bir yıldızın oluşumu büyük bir miktar gaz, çoğunlukla hidrojen gazı, kütlesel çekim kuvveti etkisinde kendi üstüne çökmesiyle başlar. Gaz kütlesi büzüştükçe atomları gittikçe daha sık ve daha büyük hızlarla birbirine çarpar ve böylece gaz ısınır. Sonunda gaz öyle sıcak olur ki hidrojen atomları çarpışınca sıçrayacakları yerde birleşerek helyum atomları oluştururlar. Denetim altında patlatılan bir hidrojen bombasına benzeyen bu reaksiyonda salınan ısı yıldıza parlaklığını verir. Bu fazladan ısı aynı zamanda gazın basıncını artırarak çekim kuvvetini dengeler ve gazın büzüşmesi durur. Bu biraz balonu andırır. Balonu genleştirmek isteyen, içindeki havanın basıncı ile balonu küçültmek isteyen lastiğin gerilimi arasında bir denge vardır. Yıldızlar çekirdek reaksiyonunun ısının kütlesel çekimi dengelediği bu kararlı durumda çok uzun süre kalırlar. Ancak giderek yıldız hidrojen ve öteki çekirdek yakıtlarını harcayıp bitirir. Bunun nedeni ise yıldız ne kadar büyükse bununla orantılı olan kütlesel çekim kuvvetini dengelemek için o kadar çok sıcaklığa gerek duyar. Ve sıcaklığı yüksek tutmak için de yakıtını daha çabuk harcar. Güneşimizin daha yaklaşık 5 milyar yıl yetecek kadar yakıtı var herhalde. Ama daha büyük yıldızlar yakıtlarını evrenin yaşından çok daha az bir sürede 100 milyon yılda bitirebilirler. Yıldızın yakıtı bitince soğumaya ve büzüşmeye başlar. İşte o zaman başına ne geleceği ancak 1920'lerin sonunda anlaşılabildi. 1928 yılında Hindistanlı öğrenci Subrahmanyan, Chandrasekhar, Cambridge'de genel görelilik uzmanı olan Britanyalı gökbilimci Sir Arthur Eddington yanında doktora yapmak üzere İngiltere'ye yelken açtı. Bazı tanıklara göre 1920'lerin başında bir gazeteci Eddington'a duyduğuna göre dünyada genel görelilik kuramından anlayan yalnızca 3 kişi olduğunu söylemiş. Eddington önce bir duraklamış, sonra da üçüncünün kim olduğunu anımsamaya çalışıyorum demiş. Hindistan'dan yolculuğu sırasında Chandrasekhar bir yıldızın yakıtını kullanıp bitirdikten sonra kendi çekimiyle çökmeden ayakta durabilmesi için ne büyüklükte olmasını gerektiğini hesaplamaya çalıştı. Düşüncesi şuydu. Yıldız küçülünce madde parçacıkları birbirlerine çok yaklaşırlar ve Pauli dışlama ilkesine göre hızları birbirinden çok farklı olmalıdır. Bu da parçacıkları birbirinden uzaklaştırır ve yıldızı genleştirmeye çalışır. Şu halde yıldız yaşamının daha önceki döneminde kütlesel çekimi ısı ile dengelediği gibi kütlesel çekimi bu kez dışlama ilkesinden doğan itimli dengeleyerek kendini sabit bir çapta tutabilir. Fakat Chandrasekhar, dışlama ilkesinin sağlayabileceği itimin de bir sınır olacağının farkına vardı. Görelilik kuramı, yıldızın içindeki madde parçacıklarının hızları arasındaki farkı ışık hızıyla sınırlıyordu. Bu demekti ki, yıldız yoğunlaşınca dışlama ilkesinin neden olduğu itim kütlesel çekimden az olacaktı. Chandrasekhar, kütlesi güneşinkinin 1,5 katından fazla olan soğuk bir yıldızın kendi çekim kuvvetine karşı duramayacağını hesaplayarak buldu. Bu kütle Chandrasekhar'ın sınırı olarak bilinir. Benzeri bir bulguya hemen hemen aynı zamanlarda Rus bilimcisi Lev Devich Londo vardı. Bu, büyük yıldızların yazgısının sonuna ilişkin önemli önermeler getiriyordu. Kütlesi Chandrasekhar sınırının altında ise yıldız büzülmeyi durdurup sonunda yarı çapı birkaç bin kilometre ve yoğunluğu santimetre küp başına onlarca ton olan bir beyaz cüce durumunda karar kılabilecekti. Beyaz cüce maddesindeki elektronların arasındaki dışlama ilkesi itimiyle ayakta durur. Bu beyaz cüceyi yıldızlardan pek çok sayıda gözlemleyebiliyoruz. İlk bulunanlardan biri de geceleri gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un çevresinde dönen bir yıldızdır. Landau, yıldız için bir başka olanaklı son durum olacağını işaret etti. Bu durumda yıldız, güneşinkinin 1-2 katı kütleye sahip olmakla birlikte beyaz cüceden çok daha küçük olacaktı. Böyle bir yıldız, elektronlar arasında değil de nötron ve protonlar arasındaki dışlama ilkesi itimi sayesinde ayakta duracaktı. Bundan ötürü nötron yıldızı olarak adlandırılan bu yıldızın çapı yalnızca 30 kilometre kadar ve yoğunluğu da santimetre küp başına 10 milyonlarca ton olacaktı. Bu öngörüde bulunulduğu zamanlarda uygun bir gözlem yöntemi olmadığı için nötron yıldızları ancak çok sonraları ayırt edilebildiler. Öte yandan kütleleri Chandrasekhar sınırının üstünde olan yıldızlar yakıtlarının sonuna geldiklerine çok büyük bir sorunla karşı karşıyaydılar. Bazı durumlarda ya patlayarak ya da yeterince maddeyi fırlatıp atarak kütlelerini sınırın altına düşürecekler ve böylece çekimsel çöküntü afetini savuşturmuş olacaklardı. Ancak bunun yıldız ne denli büyük olursa olsun böyle olacağına inanmak pek zordu. Bir kez yıldız fazla kilolarını atması gerektiğini nereden bilecekti? Haydi her yıldız çöküntüden kaçınmak için yeterince kütleden kurtulmayı becermiş olsun. Bir beyaz cüce ya da nötron yıldızına sınırın üstüne çıkacak kadar kütle eklediğinizde ne olacaktı? Çökerek sonsuz yoğunluğa ulaşacaktı. Eddington bu önerme karşısında dehşete düştü ve Chandrasekhar'ın sonuçlarına inanmayı reddetti. Eddington'un düşüncesine göre bir yıldız nokta kadar küçülüveremezdi. Çoğu bilimcilerin görüşü de bu yöndeydi. Einstein bile yazdığı bir makalede yıldızların sıfır büyüklüğe inemeyeceğini ileri sürdü. Öteki bilimcilerin, özellikle eski öğretmeni ve yıldızların yapısı üzerinde en başta gelen bilirkişi, Eddington'un saldırganlığı Chandrasekhar'ı bu konu üzerinde çalışmaktan vazgeçirdi. Dikkatini yıldız kümelerinin devinimi gibi başka gökbilimi sorularına yöneltti. Ama 1983'te kendisine verilen Nobel ödülü hiç olmazsa bir ölçüde soğuk yıldızların sınır kütlesi üzerindeki bu ilk çalışmalarından ötürüydü. Chandrasekhar dışlama ilkesinin kütlesi, Chandrasekhar sınırından fazla olan bir yıldızın çökmesini durduramayacağını gösterdi. Ama böyle bir yıldıza genel görelilik uyarınca ne olacağı sorusunu ilk kez 1939'da genç Amerikalı Robert Oppenheimer yanıtladı. Ancak vargıları o günün teleskopları ile ayırt edilebilecek gözlemsel sonuçlar olamayacağını öneriyordu. Sonra İkinci Dünya Savaşı araya girdi ve Oppenheimer kendisi atom bombası projesine gark oldu. Savaştan sonra çekimsel çöküm büyük ölçüde unutuldu. Çünkü bilimciler atom ve çekirdeği ölçeğinde olup bitenlere dağıldılar. Ancak 1960'larda çağdaş teknolojinin uygulanması sonucu gökbilimsel gözlemlerin sayıca ve kapsamca artmasıyla büyük ölçekli gökbilimi ve evren bilimi sorunlarına ilgi yeniden uyandı. Oppenheimer'ın çalışmaları da birçok kişi tarafından yinelendi ve daha ileri götürüldü. Oppenheimer çalışmasından edindiğimiz görüş bugün şöyle açıklanabilir. Yıldızın kütlesel çekim alanı, ışık ışınlarının uzay zaman içindeki yollarını, yıldızın var olmadığı duruma göre değişikliğe uğratır. Uçlarından yayılan ışık demetlerinin uzay ve zaman içinde izlediği yolu gösteren ışık konileri yıldızın yüzeyine yaklaşınca içeriye doğru bükülürler. Bu güneş tutulması sırasında gözlemlenen uzak yıldızlardan gelen ışığın sapmasında görülür. Yıldız büzüştükçe yüzeyi yakınındaki çekim alanı gittikçe şiddetlenir ve ışık konileri daha da çok bükülürler. Bu da ışığın yıldızdan kaçmasını zorlaştırır ve uzaktaki bir gözlemciye göre ışık daha sönük ve kızılımtırak görünür. Sonunda yıldız belli bir kritik çapın altına düşünce yüzeydeki çekim alanı o denli şiddetli ve ışık konisi o denli bükük olur ki artık ışık kaçamaz. Görelilik kuramına göre hiçbir şey ışıktan hızlı gidemeyeceğinden eğer ışık kaçamıyorsa hiçbir şey kaçamaz. Her şey kütlesel çekimin etkisiyle geriye döner. O halde öyle bir takım olaylar, uzay zamanın öyle bir bölgesi vardır ki ondan kaçılıp uzaktaki bir gözlemciye ulaşılamaz. Bugün kara delik dediğimiz işte böyle bir bölgedir. Kara delikten çıkmayı kıl payı başaramayan ışık ışınlarının yollarının kesiştiği sınıra ise olay ufku denir. Bir yıldızın çökerek kara bir delik oluşturmasını izlerken ne göreceğinizi anlayabilmeniz için görelilik kuramında mutlak bir zaman olmadığını anımsamanız gerekir. Yıldızın üzerindeki birine göre zaman, uzaktaki birine göre olandan başkadır. Yıldızın kütlesel çekim alanı nedeniyle, diyelim ki çöken bir yıldızın üzerinde, onunla birlikte çökmekte olan gözü pek bir astronot, kolundaki saatten yıldızın etrafında bir yörüngede dönmekte olan uzay gemisine her saniyede bir işaret gönderiyor. Belirli bir saatte, örneğin tam 11'de yıldız kütlesel çekim alanının artıp hiçbir şeyin kaçamayacağı kritik çapın altına inecek ve astronotun işaretleri gemiye ulaşamayacak olsun. Saat 11'e yaklaştıkça uzay gemisinde bekleşen arkadaşları astronottan art arda gelen işaretler arasındaki sürenin gittikçe uzadığını fark edecektir. Ama bu uzama 10:59:59'dan önce pek az olacaktır. Astronotun 10:59:58 işareti ile saat 1 saniyeden biraz fazla bir süre geçecek ama 11 işareti için arkadaşlarının sonsuza dek beklemeleri gerekecektir. Yıldızın yeryüzünden 10:59:59 ile 11 arasında astronotun saatinden çıkan ışık, uzay gemisinden görüldüğü kadarıyla sonsuz bir zaman aralığına yayılmış olacaktır. Ardışık dalgaların uzay gemisine varışları arasındaki süreler uzadıkça uzayacak ve böylece yıldızın ışığı gittikçe daha sönük ve daha kırmızı gözükecektir. Sonunda yıldız o kadar sönük bir duruma gelecektir ki uzay gemisinden görülemeyecek ve ardında kalan yalnızca bir kara delik olacaktır. Oysa yıldız kara deliğin yörüngesinde dönmeyi sürdüren uzay gemisine aynı çekim kuvvetini uygulamayı sürdürecektir. Ancak bu senaryo tümüyle gerçekçi değil. Şu sorundan ötürü yıldızın yer çekimi uzaklıkla azalır. Şu halde gözü pek astronotumuzun kafasını etkileyen çekim kuvveti ayaklarını etkileyenden her zaman daha azdır. Kuvvetler arasındaki fark astronotumuzu makarna gibi çekip uzatacak ya da ikiye bölecektir. Daha yıldız olay ufkunun oluştuğu kritik çapa ulaşamadan yine de kara delikleri oluşturmak üzere kütlesel çekim çökümüne uğrayabilecek, örneğin yıldız kümelerinin merkez bölgeleri gibi çok daha büyük nesneler bulunduğuna inanıyoruz. Bunların üstündeki bir astronot kara delik oluşumundan önce parçalanmayacaktır. Hatta kritik çapa erişirken hiçbir tuhaflık duymayacak ve dönüşü olmayan noktayı geçtiğinin bile farkında olmayabilecektir. Ancak çökme birkaç saat daha ilerledikçe kafası ve ayakları arasındaki çekim farkı yine o denli şiddetli olacaktır ki parçalanmaktan kurtulamayacaktır. Roger Penrose ile birlikte 1965 ve 1970 arasında yaptığımız çalışmalar gösterdi ki genel görelilik kuramına göre kara deliğin içinde sonsuz yoğunlukta bir tekillik ve uzay zaman eğriliği olması gerekir. Bu zamanın başlangıcındaki büyük patlamaya benzer. Yalnız bu çöken cisimle birlikte astronot içinde zamanın sonu olacaktır. Bu teklilikte bilim yasaları ve geleceği kestirebilme olanağımız yok olacaktır. Ama kara deliğin dışında kalan bir gözlemci bu hesaplayabilme başarısızlığından etkilenmeyecektir. Çünkü tekillikten ne ışık ne de başka herhangi bir şey ona ulaşamayacaktır. Bu olağanüstü gerçek karşısında Roger Penrose, Tanrı çıplak bir tekil noktadan utanır. Tümcesiyle özetlenebilecek kozmik sansür önermesini ortaya attı. Bir başka deyişle çekimsel çökümün oluşturduğu tekillikler ancak dışarıdaki gözlerden bir olay ufkunun ardında namuslu bir biçimde gizlenebilecekleri kara delikler gibi yerlerde olabilirler. Tam anlamıyla buna zayıf kozmik sansür önermesi denir. Kozmik sansür, kara deliğin dışında kalan gözlemcileri tekillik bölgesinde hesaplanabilirliğin yok olmasının acı sonuçlarından korur. Ama deliğe düşen zavallı bahtsız astronot için bir şey yapamaz. Genel görelilik denklemlerinin bazı çözümlerine göre astronotumuzun çıplak tekilliği görmesi olanaklıdır. Tekilliğe çarpacağına bir dehlizden geçerek evrenin bir başka bölgesinde bulabilir kendini. Bu uzay ve zamanda yolculuk için büyük fırsatlar yaratacak gibiyse de ne yazık ki bu çözümlerin tümü de son derece kararsızdır. Yani en küçük bir dış etki, örneğin bir astronotun varlığı durumu değiştirebilir. Böylece astronot tekilliğe çarpıncaya, yani sonu gelinceye dek onu göremez. Bir başka deyişle, tekillik daima astronotun geleceğinde kalır. Asla geçmişinde olamaz. Kozmik sansür önermesinin kuvvetli anlatımı ise şunu belirtir. Gerçekçi bir çözümde tekillikler ya tümüyle gelecektedirler, çekimsel çökümdeki tekillikler gibi, ya da tümüyle geçmiştedirler, büyük patlama gibi. Sansür önermesinin şu ya da bu biçimde geçerli oluşuna büyük umut bağlanmaktadır. Çünkü böylece çıplak tekilliklerin yakınında geçmişe yolculuk yapılabilecektir. Bu bilim kurgu yazarları için pek güzelse de herkesin yaşam güvenliğini ortadan kaldırabilir.